Ayrım 25.
Ağustos ayının sıcak bir gecesi nasıl öteki gecesine benzerse kasabalı öğrenciler ve üniversitelilerin konuşmaları da her zaman aynıydı ya da birbirine benziyordu. İştahla yenen acele bir akşam yemeğinden sonra, çünkü güya su ve güneş banyolarıyla geçmiştir, birer birer kapıya geliyorlardı. İlki Yanko Stikoviç geldi. Meydanlı bir terzinin oğluydu. 4 semestirden beri Graz Üniversitesi'nde Doğal Bilimler Fakültesi'ne gidiyordu. Keskin profilli, düz siyah saçlı, alıngan, kibirli, zayıf bir gençti. Ne kendinden ne de çevredekilerden hoşnuttu. Çok okuyor ve artık tanınmış olan bir takma adla Prag ve Zagreb'de çıkan devrimci gençlik dergilerinde makaleler yazıyordu. Aynı zamanda şiir de yazıyor ve onları başka bir takma adla yayınlıyordu. Küçük bir şiir kitabı hazırlamıştı ve Şafak'ta milli yazıları basan yayın evi basılacaktı. Bundan başka iyi bir konuşmacı, öğrenci toplantılarında ateşli bir tartışmacıydı. Velimir Stevanoviç sağlıklı ve iri yarı bir gençti. Bir aile tarafından evlat edinilmiş, aslı belli olmayan bir çocuktu. Alaycı, gerçekçi, tutumlu ve çalışkandı. Prag'da tıp fakültesini bitirmek üzereydi. Yakov Herak, Visegrad'da çok sevilen, saf, temiz yürekli bir posta dağıtıcısının oğluydu. Hukukçuydu. Esmer, ufak tefek, keskin bakışlı, çabuk çabuk konuşan, mücadeleci kişiliği olan, iyi yüreklerinden utanan, bütün duygularını gizlemeye çalışan sosyalist bir gençti. Ranko Mihailović sessiz ve nazik bir gençti. Zagreb'de hukuk okuyor, şimdiden memurluk hayatına atılmayı düşünüyordu. Arkadaşları arasında aşk, politika, hayat ve sosyal düzen üzerine yapılan tartışmalara pek az karışırdı. Ana tarafından ağzında bir sigarayla kapıya da başı kaza geçirilen başpapaz Mihailo'nun torununun oğluydu. Orada Saraybosna'da birkaç lise öğrencisi de vardı. Daha yaşlı olan arkadaşlarının büyük şehirlerin yaşamı üzerine anlattıklarını dinliyor, genç çocukların gizli emelleriyle gururunu kamçılayan hayal gücüyle de hepsini olduğundan ve olabileceğinden daha büyük, daha güzel buluyorlardı. Aralarında yoksulluğu, sağlığının bozukluğu ve başarısızlıkları yüzünden lise 4. sınıftan ayrılarak Visegrad'a dönmek zorunda kalan Nikola Glasnichanin de vardı. Soluk benizli, sert bir gençti. Odun ihraç eden bir Alman firmasında katip olarak çalışıyordu. Okolişte'nin servetini kaybetmiş zengin bir ailesindendi. Büyük babası Milan Glasnichanin işgalden sonra Saraybosna'da bir akıl hastanesinde ölmüştü. Babası da güçsüz, iradesiz, otoritesi olmayan, hastalıklı bir adamdı. Nikola şimdi bütün gününü dere kenarında ağır çam kütüklerini yuvarlayarak tahta bir tren gibi birbirine bağlayan işçilerin başında geçiriyor, odunların kaç siter geldiklerini listeye kaydediyordu. Siter, 1 metreküp'e eşit odun ölçüsü. Sıradan insanlar içinde geçen ve ilerisi, geleceği olmayan bu iş ona utanç ve acı veriyordu. Durumunu değiştirmek ve düzeltmek umudu olmayışı da bu hassas genci vaktinden önce ihtiyarlayan ve az konuşan öfkeli bir insan yapmıştı. Boş saatlerinde boyuna okuyor ama bu manevi gıda onu ne yükseltiyor ne de huzura kavuşturuyordu. Çünkü artık onda her şey buruk bir tat bırakıyordu. Mutsuzluk, yalnızlık ve acıları gözünü açmış ve zihnini birçok noktada inceltmişti. Ama en güzel düşünceler, en değerli bilgiler ona mutsuzluk ve acı vermekten başka bir işe yaramıyordu. Çünkü hayattaki başarısızlığını, küçük kasabadaki geleceğini daha açık bir biçimde gösteriyordu. Bir de Vladomariç vardı. Mesleği çilingirlikti. Neşeli ve mert bir gençti. Yüksek okullara giden arkadaşları onu çok seviyor, daima çağırıyorlardı. İyiliği ve içtenliği kadar güzel bariton sesine de değer veriyorlardı. Bu çilingir, kasketli, kuvvetli genç, kendi kendine yeten alçak gönüllü kişilerdendi. Kimseyle boy ölçüşmeyen, hayatın ona verdiği şeyleri sessizce minnetle karşılayan, elinde olan ve elinden gelen her şeyi veren kimselerdendi. İçlerinde iki de kadın öğretmen bulunuyordu. Zorka ile Zagorka. İkisi de Visegradlıydı. Bütün bu gençler onlardan yüz bulmak için yarışmaktaydılar. Önlerinde ve etraflarında o saf, karmaşık, parlak ve acılı aşk oyununu oynuyorlardı. Geçmiş zaman erkeklerinin hanımlarının önünde at oyunlarına giriştikleri gibi şimdi de onlar fikir tartışmalarına girişiyorlardı. Sonra da onların yüzünden kapıya da oturup yalnız başına sigara içiyor ya da o zamana kadar bir yerde içip kafaları tütsülemiş bir grupla birlikte şarkı söylüyorlardı. Yine onların yüzünden arkadaşlar arasında gizli kinler, beceriksizce saklanan kıskançlıklar ve açık rekabetler oluyordu. Kadın öğretmenler saat 10'a doğru evlerine dönüyorlardı. Gençler daha bir süre kalıyor ama kapıya da hüküm sürmekte olan o neşe birden sönüyor, o genel konuşma yarışı hafifliyordu. Her zaman konuşmalarda başrolü oynayan Stikoviç de sigara içerek susuyordu. İç dünyasında bir hoşnutsuzluk vardı. Bütün duygularını sakladığı gibi şimdi bu hoşnutsuzluğunu da gizlemeye çalışıyor ama yine de bütünüyle başaramıyordu. O gün öğleden sonra öğretmen Zorka ile ilk randevusuna gitmişti. Zorka dolgun vücudu, soluk yüzü ve ateşli gözleriyle ilginç bir kızdı. Stikoviç'in ısrarı üzerine küçük bir kasabada bir genç kızla delikanlı için yapılması en güç olan şeyi yapmışlardı. Kimsenin bilmeyeceği, görmeyeceği gizli bir yerde buluşmuşlardı. Tatilde boş ve ıssız olan genç kızın ders verdiği okula gitmişlerdi. Stikoviç yan bir sokaktan ve bahçeden genç kız da ön kapıdan içeri girmişti. Tavana kadar sıralarla dolu, tozlu, yarı karanlık bir odada buluşmuşlardı. Aşk böyledir. Çoğu zaman gözden uzak, çirkin yerleri arar. Ne oturabiliyor ne uzanabiliyorlardı. İkisi de heyecanlı ve beceriksiz, fazlasıyla arzu dolu ve ateşliydi. Genç kızın o kadar iyi tanıdığı bu eski sıralardan birinin üstünde oturup seviştiler. Öpüştüler. Çevrelerindeki hiçbir şeyi görmüyor, fark etmiyorlardı. Bu sarhoşluktan ilk ayılan Stikoviç oldu. Bütün gençlerin yaptıkları gibi hiçbir şey söylemeyi gerekli görmeden kabaca elbiselerini düzeltmeye çalışıyor, gitmeye hazırlanıyordu. O sırada genç kız ağlamaya başladı. Karşılıklı düş kırıklığına uğramışlardı. Genç adam onu biraz yatıştırdıktan sonra adeta kaçarcasına yan kapıdan dışarı fırladı. Eve gelirken postacıya rastladı. Ona Balkanlar, Sırbistan ve Bosna Hersek adlı bir dergi getirmişti. İçinde makalesi vardı. Bu makaleyi tekrar okumak zihnini bu yeni maceradan uzaklaştırıyordu. Ama makale de onda hoşnutsuzluk yarattı. Dizgi yanlışları vardı. Kimi yerlerini gülünç buldu. Şimdi artık değiştirmek imkanı da yoktu. Kimi cümleler ona sanki daha açık, daha güzel söylenebilirdi gibi geliyordu. İşte bu akşamda kapıya da oturup bütün gece Zorka'nın önünde onun makalesini tartışmışlardı. Baş rakibi de o güzel konuşan mücadeleci Herak'tı. Her şeyi sosyalist ve bağnaz bir açıdan eleştiriyor ve inceliyordu. Ötekiler tartışmaya arada sırada katılıyorlardı. Öğretmenler susuyor, galip geleni gürültüsüzce bir zafer çelengi hazırlıyorlardı. Stikoviç kendini çok zayıf savunuyordu. Çünkü şimdi kendisi de birdenbire makalede çok zayıf ve mantıksız yanlar bulmaktaydı. Ama bunu ne pahasına olursa olsun ötekilerin önünde itiraf etmek istemiyordu. Üstelik boğucu, tozlu sınıfta o gün öğleden sonra geçenlerin anısı da ona acı veriyordu. O sıradaki ateşli arzuların amacı, güzel öğretmenin yanındaki o ateşli ısrarların nedeni şimdi ona pek bayağı ve çirkin görünüyor, kendini genç kıza karşı suçlu ve borçlu hissediyordu. Genç kız da oturduğu yerden bu yaz gecesinin içinde parıldayan gözlerle ona bakıyordu. O gün okula gitmemiş olması ve genç kızın şimdi burada bulunmaması için çok şey feda etmeye hazırdı. Bu ruh hali içinde Herak, insanın kendini güçlükle koruyabileceği bir eşe karısı etkisi yapıyordu. Sanki ona sadece makalesi için değil, bu akşamüstü okulda geçenler için de karşılık vermek zorundaydı. Şimdi her şeyden çok istediği buradan uzaklarda olmak, yalnız kalmak ve rahat rahat genç kızla ve makalesiyle bir ilgisi olmayan şeyleri düşünmekti. Ama işte onuru, onu kendini savunmaya zorluyordu. Stikoviç, Tisiyiç ve Strossmayer'in Herak'ta Katuski ve Bebel'in düşüncelerini ileri sürüyordu. Ivan Tisiyiç, Sırbistanlı büyük bir coğrafyacı ve etnograf. 1914'ten önce Milli Yugoslav idealinin en ateşli savunucusuydu. Hırvat Strossmayer ise Dukov'un piskoposuydu. O da Güney Slavların birleşmesinin, hatta bütün Slavların anlaşmasının ateşli bir taraftarıydı. Herak, Stikoviç'in makalesini eleştirerek, "Sen sapanı öküzlerin önüne koyuyorsun," diye bağırdı. her çeşit dert ve sefaret içinde bocalayan Balkan köylüsüyle hiçbir yerde ve hiçbir durumda sağlam ve sürekli devlet örgütü kurulamaz. Bağımsız devletlerin kurulması için gerekli olan koşullar ancak sömürülen sınıfların, köylü ve işçinin, yani çoğunluğun önceden iktisadi özgürlüğüne kavuşmasıyla sağlanabilir. İzlenecek yolun doğal gidişi işte budur. Bunun tersi değil. Onun için ulusal kurtuluş ve birlik ancak sosyal ve ekonomik durumu düzeltmekle olabilir. Yoksa köylü, işçi ve küçük burjuvazi yeni politik kuruluşa öldürücü, bulaşıcı bir hastalık gibi fakirlikleriyle esaret duygularını da birlikte getirir. Öte yandan azınlıkta olan sömürücüler ise asalak, gerici görüşle antisosyal duygularını katarlar ki bununla ne sürekli bir devlet ne de sağlam bir topluluk kurulabilir. Stikoviç bütün bunlar kitaplarda yazılan ve yabancı bir ideolojiden gelen sözlerdir azizim dedi. Uyanan milli güçlerin canlı taşkınlıkları karşısında kaybolup giderler. İlkin Sırpların, sonra da Hırvatlarla Slovenlerin, uyanan bu güçlerin hepsinin amacı birdir. Olaylar Alman kuramcılarının kehanetlerine göre gelişmiyor. Tersine tarihimizin derin anlamı ve ırkımızın ilhamıyla el ele yürüyor. Balkanlarda toplumsal sorunlar ulusal kurtuluş hareketleriyle ve savaşlarıyla çözülüyor. Ve her şey mantık çerçevesi içinde gelişiyor. Küçükten büyüğe, bölgeden kabileden devlete millete geçiyor. Kumanova ve Breglanice'deki zaferlerimiz aynı zamanda ileri düşüncenin sosyal adaletin de zaferi olmadı mı? Herak, daha belli değil, göreceğiz bakalım dedi. Onu şimdi göremeyen hiçbir zaman göremeyecek demektir. Biz inanıyoruz ki... Herak, siz inanıyorsunuz. Biz bir şeye inanmıyoruz. Biz ancak olumlu delillere ve gerçek olaylara inanmak istiyoruz diye karşılık verdi. Türklerin çekilmesi ve Avusturya Macaristan'ın zayıflaması, ortadan silinmesine doğru ilk adım, gerçekten esaret altına alınmış sınıflarla güneş altındaki yerini tekrar elde etmeye çalışan küçük demokrat milletlerin zaferi değil mi? Eğer milli emellerin gerçekleşmesi, sosyal adaletin de gerçekleşmesi demekse, o halde büyük toplumsal sorunlar kalmadı demektir. Artık milli ideallerin çoğunu gerçekleştirmiş ve bu bakımdan amacına ulaşmış olan Batı Avrupa devletlerinde artık büyük toplumsal sorunların, bir hareket ve çatışmanın olmaması gerekirdi. Oysa hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Tam tersine. Stikoviç biraz yorgunlukla cevap verdi. Ben de sana tekrar ediyorum ki milli birliğe dayanan bağımsız devletler kurulmadıkça, bireyin ve toplumun özgürlüğü çağdaş anlama göre gerçekleşmedikçe sosyal kurtuluştan söz edilemez. Çünkü bir Fransızın dediği gibi önce siyaset. Herak, önce mide diye sözünü kesti. Bu noktada hepsi bağırışmaya başladı. Zararsız bir öğrenci tartışması bir gençlik kavgası biçimine dönüşmüştü. Hep bir ağızdan konuşuyor, birbirlerinin sözünü kesiyorlardı. Ortaya atılan esprili bir sözle kavga dindi ve kahkahalar duyuldu. Bu, Stikoviç için yenilgi ve geri çekilme izlenimi vermeden tartışmayı kesmek ve susmak için bir bahane oldu. Zorka ve Zagorka, Ranko ve Velimir'in eşliğinde saat 10'a doğru evlerine dönünce ötekiler de dağılmaya başladılar. En sonraya Stikoviç ile Nikola Glasnichan'ın kalmıştı. İkisi de aynı yaştaydı. İkisi de bir zamanlar birlikte liseye gitmiş ve Saraybosna'da da birlikte kalmışlardı. Birbirlerini çok yakından tanıdıkları için birbirlerini doğru olarak değerlendirmesini ve gerçekten sevmesini bilmiyorlardı. Yıllar geçtikçe aralarındaki uçurum da açılmış, derinleşmişti. Her tatilde bu küçük kasabada buluşuyor, birbirlerini ölçüyor ve ayrılmaz iki düşman arkadaş gibi görünüyorlardı. Şimdi üstelik o güzel öğretmen Zorka da aralarına girmişti. Çünkü uzun kış aylarında Glasnichan'ın ile Zorka arasında içten bir yakınlık kurulmuş, delikanlı kıza olan aşkı ve düşkünlüğü gizlenemez bir hale gelmişti. O bu aşkı hayatlarından hiç memnun olmayanların bütün acılığıyla atılmıştı. Ama yaz ayları gelip de öğrenciler akın edince Zorka'nın Stikoviç'e gösterdiği ilgi hassas Glasnichan'ın gözünden kaçmamıştı. Onun için aralarındaki gizli gerginlik son zamanlarda büsbütün artmıştı. Bütün tatil süresince daha hiç baş başa kalmamışlardı. Şimdi ilk olarak böyle yalnız kalınca her ikisinin de ilk düşüncesi hemen kaçıp gitmek oldu. Tatsız bitmeye mahkum olan bir sohbete başlamak istemiyorlardı. Ama gençliğe özgü anlamsız bir duygu isteklerini yerine getirmelerine engel oluyordu. Bu zor durumda bir fırsat onlara yardım etti ve hiç olmazsa ikisini de sıkan ağır sessizliğin yükünü bir sürü hafifletti. Karanlıkta köprüde gezinen iki kişinin sesi geliyordu. Yavaş yürüyorlardı. Gelip kapıya da korkulun köşesinde durdular. Sofada oturan Stikovic ile Glasinchan'ın onları görmüyor ama seslerini işitiyorlardı. Gelenler kendilerinden genç iki arkadaşlarıydı. Toma Galus'la Fehim Bahtiyarovic. Her gece Stikovic ile Herak'ın çevresinde toplanan liselilerden, üniversiteliler grubundan biraz uzakta durmuşlardı. Galus onlardan küçük olmasına rağmen milli hatip ve şair olan Stikovic'in rakibiydi. Onu sevmiyor ve beğenmiyordu. Bahtiyarovic'e gelince az konuşan, kibirli, güzel bir gençti. Tam bir bey torunu. Toma Galus uzun boylu, kırmızı yanaklı, mavi gözlüydü. Babası Alban Galus, Alban von Galus, Burgenland'ın eski bir ailesinin son evladıydı. Kasabaya işgalden sonra memur olarak gelmişti. 20 yıl Sular ve Ormanlar Muhafaza Müdürlüğü etmiş, şimdi emekliye ayrılmıştı. Daha ilk zamanlar Vişegrad'da kasabanın en zenginlerinden Hacı Thomas Tankovic'in kızıyla evlenmişti. Kız güçlü, kuvvetli, esmer, iradeli ve biraz geçkindi. 3 tane çocukları olmuştu. 2 kız, 1 oğlan. Üçü de Sırp Kilisesi'nde vaftiz edilmiş ve Vişegradlı çocuklar gibi tam Hacı Toma'nın torunları gibi büyümüşlerdi. İhtiyar Galus uzun boyluydu. Vaktiyle çok yakışıklıydı. Kibar bir gülüşü ve şimdi beyazlaşmış olan gür saçları vardı. Çoktan gerçek Vişegradlı olmuştu. Kasabanın Mosyo Albosu'ydu. Yeni kuşak onun sonradan gelme bir yabancı olduğunu aklına bile getirmezdi. Kimseye zarar vermeyen iki tutkusu vardı. Av ve Pipo. Sırp olsun, Müslüman olsun pek çok dost edinmişti. Onlara avcılık tutkusu bağlıyordu. Kasabalılarla birlikte doğup büyümüş gibi özelliklerinin çoğunu benimsemişti. Özellikle neşe dolu sükunetleri ve sakin sohbetlerini. Galus bu yıl Saraybosna Lisesi'ni bitirme sınavını vermişti. Sonbaharda öğrenimini devam etmek üzere Viyana'ya gidecekti. Bu konuda aile içinde görüş ayrılığı vardı. Babası onun teknik bilimleri ya da ormancılığı tercih etmesini istiyordu. Ama kendisi edebiyat fakültesine girmek niyetindeydi. Çünkü Toma babasının yalnızca dış görünüşüyle benziyordu. Eğilimleri ve hevesleri tümüyle ters bir yöne gidiyordu. Galus çok iyi bir öğrenciydi. Alçak gönüllü ve her şeyde örnek olacak bir öğrenci. Sınıflarını adeta oyun oynar gibi kolaylıkla veriyor ama aslında biraz karışık ve dağınık olan manevi emellerini gerçekleştirmek için çırpınıyordu. Bu emeller okul çevresini ve resmi program çerçevesini aşan şeylerdi. Saf, temiz yürekli ama zihni daima endişeli ve meraklı olan öğrencilerdendi. Kendi yaşındaki birçok gencin geçirdiği cinsel hayatın o acı ve tehlikeli bunalımlarını bilmiyordu. Buna karşılık entelektüel endişelerini çok güç yatıştırabiliyordu. Bu tip insanlar çoğu zaman hayatta her işi bir kez deneyen, sürekli bir işi olmayan, kendilerine özgü ilginç kişiler olarak kalırlar. Gençler sadece gençlik ve olgunluk çağının doğal ihtiyaçlarını boyun eğmekle kalmazlar. Aynı zamanda çağdaş düşünce akımlarına, modaya, gençlerin üzerine geçici olarak egemenlik kuran zamanın geleneklerine de uymak, onların da kefaretini ödemek zorundadırlar. Galus da hem şiir yazıyor, hem devrimci milli gençlik örgütlerinde faal üyelik yapıyordu. 5 yıldan beri de isteğe bağlı Fransızca derslerine gidiyordu. Özel olarak edebiyat ve felsefeyle uğraşıyordu. Yorulmak bilmeden tutkuyla okuyordu. Pek çok yabancı eser okumuştu. Saraybosna Lisesi'ndeki o devrin gençleri tanınmış ve önemli bir Alman yayınevi olan Reims Universal Bibliothek'in kitaplarını okurlardı. Bunlar küçük puntolarla yazılmış sarı kaplı ucuz küçük kitaplardı ve o çağ gençlerinin başlıca manevi gıdasını oluşturuyordu. Onların sayesinde sadece Alman eserleri değil, bütün dünya edebiyatının şaheserlerini de Almanca çevirilerden okuyabiliyorlardı. İşte Galus, modern Alman filozoflarını, özellikle Nietzsche ve Stirner'i böylece tanımış ve Miliatska kıyılarında uzun gezintiler arasında tutkuyla onlar üzerine bitip tükenmeyen tartışmalara girmişti. Miliatska, Saraybosna şehrinin içinden geçen çay. Çoğu gençlerin yaptığı gibi bilgisiyle kişisel yaşamını asla karıştıramazdı. Böylece vaktinin önce olgunlaşmış, çeşitli bilgilerle fazla yüklenmiş liselilere o devre çok rastlanmıyordu. İyi bir öğrenci ve bozulmamış bir genç olan Galus da gençliğin o serbestliği ve aşk taşkınlıkları, atak düşünceler ve aşırı bir okuma hevesiyle kendini gösteriyordu. Vehim Bahtiyarovic sadece annesi tarafından Nişegradlıydı. Babası Rogalitsalıydı. Hala da orada kadılık ediyordu. Ama annesi buranın en soylu bir ailesi Osmanagiçlerdendi. Çocukluğundan beri yaz tatillerini annesiyle annesinin ailesinde geçiriyordu. İnce, narin, tığ gibi bir gençti. Kasları ince ama güçlüydü. Onda her şey ölçülü, sönük ve örtülüydü. Güneşte kalmış gibi yanık bir teni, ince çekik bir yüzü vardı. Az ve kısa hareketler yapardı. Kara gözlerinin etrafı mavi gölgelerle çevrilmişti. Kalın çatma kaşları, güzel biçimli dudakları vardı. Bu dudakların üstünde de henüz terleyen incecik kara bıyıklar görünüyordu. Böyle yüzlere acem minyatürlerinde rastlanır. Delikanlı bu yaz bitirme sınavını vermiş, Viyana'da doğu dillerinde çalışmak için hükümetten bir burs bekliyordu. İki genç başlanmış bir konuşmayı sürdürüyorlardı. Konu Bahtiyarovic'in seçtiği daldı. Galus doğu dillerini seçmekle yanıldığını ona anlatmaya çalışıyordu. Galus her zaman arkadaşından daha çok ve daha heyecanlı konuşuyordu. Çünkü kendini dinletmeye alışmıştı. Konferans vermesini de pek severdi. Oysa Bahtiyarovic az ve kısa konuşuyordu. Kendine özgü inançları olan ve başkalarının etkisi altında kalmayan kişilerdendi. Galus okumuş gençlerin çoğu gibi söylediği sözlerden, kullandığı deyimlerden, yaptığı karşılaştırmalardan memnundu. Ve her şeyi genele dökmekten hoşlanıyordu.